SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 2 Şubat 2026 Pazartesi. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da dünyanın ilk iklim mültecilerini size tanıtacağız. Programın ikinci yarısında ise diyet kombinasyonu ne demek, ona bakıyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Necat Başar. Yayınımız Nigün Kılıç'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Ulusal Parti içindeki bölünmeler arasında koalisyonu yeniden birleştirme çağrıları yapılıyor. Donald Trump, İran'ın saldırıya uğraması halinde misilleme tehditlerini umursamadı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Dem Parti yönetiminin Suriye'de yaşananlarla ilgili tutumunu eleştirdi. Eski liberal senatör Cory Bernardi'nin Tek Ulus Partisi'nin yeni üyesi olabileceği yönünde spekülasyonlar var. Tek Ulus Başkanı James Ashby bu hafta şok bir açıklama yapılacağını ima ederken parti içinden kaynaklar da Bernardi'nin Güney Avustralya'da aday olabileceğine işaret ediyor. Tek Ulus Milletvekili ve eski Ulusal Parti üyesi Barnaby Joyce sabah haberlerinde defalarca sorulan sorulara daha fazla ayrıntı vermeyi reddederek yanıtlamadı. Ancak Ulusal Parti Milletvekilleri Bridget McKenzie ve Colin Boyce'un partiden ayrılacakları iddialarını kesin olarak reddetti. Ancak Güney Avustralyalı muhafazakar Cory Bernardi partinin Substack platformundaki son gelişmelerini övdü ve Pauline Hanson'un platformuna aktif desteğini dile getirdi. Bu arada yeni anketler Tek Ulus Partisi'ne olan desteğin arttığını gösteriyor. Yeni Redbridge verileri partiyi 9 puanlık bir artışla %26'ya yükselterek İşçi Partisi'nin ardından güçlü bir ikinci tercih haline getiriyor. Lider Pauline Hanson'un ise %38 ile en popüler lider olarak başbakanın önünde yer alıyor. Ulusal Parti milletvekilleri Darren Chester koalisyon düzenlemesini acilen yeniden kurmak için bugün öğleden sonraki parti grubu toplantısında bir önerge sunmayı planladığını söyledi. Facebook'ta yayınladığı bir açıklamada Chester, David Littleproud'un liderliğine meydan okumayacağını ancak politikalarını savunmaya devam etmek ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak için birliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ulusal Parti milletvekili Colin Boyce geçen hafta Littleproud'un koalisyonu yeniden canlandırmayı reddetmesinin siyasi intihar olduğunu söyleyerek bugün Littleproud'un liderliğine meydan okuyacağını açıklamıştı. Ulusal Parti milletvekili Michael Cormack liderlik sorununu çözmenin ve tekrar doğru yola girmenin önemli olduğunu söyledi.
And we're here talking about ourselves. It's simply not good enough. We need to be disciplined.
Burada kendimizden bahsediyoruz. Bu kesinlikle yeterli değil. Disiplinli ve diplomatik olmalıyız. Bu öğleden sonraki toplantıdan sonra ulusal parti lideri kim olursa olsun, ki ben David'in olacağını düşünüyorum, tekrar bir araya gelmeliyiz diyen Cormack, liberal parti lideri Susan Lee ile görüşmeleri gerekiyor. Bu öğleden sonra Lee ile görüşecekler ve partileri tekrar bir araya getirmemiz gerekiyor ki Avustralya Avustralyalılar için önemli olan konuları ele alabilelim diye konuştu. Victoria polisi firari Desi Freeman'ı ve cesedini bulmak için yapılan arama çalışmalarının yeniden başlatıldığını açıkladı. Freeman 26 Ağustos'tan bu yana 160 gündür firarda ve Proponka kasabasındaki evinde arama emrini yerine getiren iki polis memurunu vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında 1 milyon dolarlık ödül konmuştu. O dönemde 400'den fazla polis görevlendirilmişti ancak 56 yaşındaki Freeman'ın izine rastlanamamıştı. Bugün polis Melbourne'ın yaklaşık 300 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Mount Buffalo Milli Parkı'nda bölgedeki ücra yerlerde dahil olmak üzere 5 günlük yeni bir arama çalışmasına başlıyor. Bölgedeki halka silahlı ve tehlikeli olduğu düşünülen firariyi aramamaları, bunun yerine acil servis hattı 3-0'ı aramaları tavsiye edildi. Analiz firması Cotality'nin verilerine göre Avustralya'da konut değerleri Ocak ayında %0,8 arttı. Faiz oranları ile ilgili endişelere rağmen hızlanan bir büyüme döneminin ardından ortalama konut fiyatı Ocak ayında 912.465 dolara ulaştı. Cotality araştırma direktörü Tim Lovelace bu yenilenen piyasa ivmesinin başlıca itici güçleri olarak Perth ve Brisbane gibi ortak ölçekli şehirleri gösterdi. Lovelace, Avustralya'da konut değerlerindeki büyümenin Ocak ayında yeniden hızlandığını ve 2026'nın emlak piyasası için daha durgun bir yıl olacağı tahminlerine meydan okuduğunu da söyledi. Büyük partiler ve özel çıkar grupları geçen yılki federal seçimler için siyasi partileri ve kampanyalara yüz milyonlarca dolar harcadı. Federal İşçi Partisi seçimde dahil olmak üzere mali yılda 71 milyon dolardan fazla harcama yaparken Federal Liberal Parti yaklaşık 53 milyon dolar harcadı. En büyük üçüncü parti harcaması Mayıs ayındaki seçimlere yaklaşık 53 milyon dolar harcayan ve geçen mali yılda tüm siyasi kampanyalarına yaklaşık 200 milyon dolar harcayan Clive Palmer'ın Mineraloji Partisi oldu. Palmer, Trumpet of Patriots Partisi için hiçbir adayını seçtirmeyi başaramadı. Bu açıklamalar Avustralya Seçim Komisyonu tarafından bugün yayınlanan verilerde yer aldı. Federal Ulusal Parti yaklaşık 5 milyon dolar harcadı. Yeşiller ve Victoria Şubesi yıl boyunca her biri 9 milyon dolardan fazla harcama yaparken New South Wales ve Queensland şubeleri de her biri 7 milyon dolardan fazla harcama yaptı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei, Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle gerilimlerin artmaya devam ettiği bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısının daha geniş bir bölgesel çatışmayı tetikleyeceği konusunda uyardı. Hamenei, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri tehditlerini reddederek İran'ın korkutulamayacağını, saldırıya uğraması halinde ise güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.
This man keeps claiming that we have brought warships to the region and done this or that.
Trump sürekli olarak bölgeye savaş gemileri getirdiğimizi, şunu veya bunu yaptığımızı iddia ediyor. Bence İran milletini bu tür şeylerle korkutmamalısınız. Çünkü bu tür sözlerden etkilenmeyecekler. Haklı bir çatışmadan korkmuyorlar diyen Hamenei, biz kışkırtıcı değiliz ve hiçbir ülkeye saldırmayı da amaçlamıyoruz. Tahran yönetimi olarak savaş başlatan taraf olmak istemiyoruz ve hiçbir ülkeye de saldırmak istemiyoruz. İran halkı kendisine saldıran ve zarar veren olursa ona çok sert bir karşılık verir şeklinde konuştu. Bu arada Donald Trump, İran'ın dini liderinin Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir saldırısının bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği uyarısını küçümsedi. Trump, bölgedeki Amerikan askeri varlığını işaret ederek diplomasinin hala mümkün olduğunu da öne sürdü.
Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but...
Neden bunu söylemesin ki? Elbette söyleyecektir ama dünyanın en büyük, en güçlü gemileri orada, çok yakınımızda diyen Trump, birkaç gün içinde umarım bir anlaşmaya varırız. Eğer anlaşmaya varamazsak o zaman haklı olup olmadıklarını da anlarız diye konuştu. Bu arada Mısır, Katar ve Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomatik temasları ise sürüyor. Amerikan basınında yer alan haberlerde Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu hafta Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürüldü. İran ve Amerikan heyetlerinin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği iddia edildi. İsrail-Hamas ateşkes anlaşması kapsamında bugün Mısır ile Rafah sınır kapısının yeniden açılması beklentisiyle Gazze şeridinde umutlar artıyor. Han Yunus sakinleri haberleri temkinli bir iyimserlikle takip ediyor. Gazze'nin dış dünyaya açılan tek kapısı olan Rafah, Mayıs 2024'te İsrail tarafından ele geçirilmesinden bu yana büyük ölçüde kapalı kaldı ve binlerce insan mahsur kaldı. Yaklaşık 20 bin kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyacı olmasına rağmen ilk etapta sadece sınırlı geçişler bekleniyor. Beyt Hanun'dan yerinden edilmiş Hani el-Masri, anne ve babasının da bekleyenler arasında olduğunu anlattı.
God willing, the opening will be for the best. Because we really...
İnşallah açılış hayırlı olur. Çünkü Rafah sınır kapısının açılmasına gerçekten ihtiyacımız var diyen el-Masri, ailem, annem, babam da dahil olmak üzere birçok hasta insan var. Sınır kapısının resmen açılmasını talep ediyoruz. Çünkü tedaviye ihtiyacı olanları tahliye etmemiz gerekiyor diye konuştu. Gazze'li yetkililer, cumartesi günü Gazze'de İsrail'in düzenlediği çok sayıda hava saldırısında 32 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi. Yılın en büyük müzik ödülleri olarak kabul edilen Grammy'ler şu sıralarda Los Angeles'ta yapılan törenle sahiplerini buluyor. Avustralyalı müzisyenler de bazı ödüller için yarışıyor. Tame Impala en iyi dans elektronik kayıt dalında altın gramofon ödülünü şimdiden garantilemiş gibi görünüyor. Melbourne'lı punk grubu Emily and the Sniffers ve Refuse the Soul da ödüllere aday gösterildi. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecindeki son durumu ve Kürtlerin geleceğine ilişkin değerlendirmeleri Anadolu Ajansı Analiz için kaleme aldı. Uçum, yazısında Suriye'deki gelişmeleri aldığı reaksiyon nedeniyle DEM Parti'yi eleştirdi. Uçum, DEM temsil alanlarının Suriye'deki son gelişmelerle birlikte sapmalar yaşadığı ve yanlışlar yaptığı görüldü. Münfesih terör örgütü ile Kürtleri özdeş gören yaklaşımlar, Suriye'de Kürtlerin tarihi kazanımlarını göz ardı eden tutumlar, DEM temsil alanlarının ciddi yanlışlıkları olarak öne çıktı. Bu nedenle DEM temsil alanlarının son dönem pratikleri Öcalan'ın iradesine başkaldırı olarak görülebilir ve kendi seçmenin iradesini tanımamak şeklinde de değerlendirilebilir. Hele Türk bayrağına yönelik saldırıda DEM'in doğrudan veya dolaylı rolünün olduğu izlenimi DEM için hayati önemde bir sorundur. Çünkü bayrak düşmanlığı devlet düşmanlığıdır diye yazdı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'sa Suriye Demokratik Güçleri ve Şam Yönetimi arasında yapılan kapsamlı ateşkese dair bir açıklama yaptı ve şunları söyledi.
Bu anlaşmayı olumlu görüyoruz. Türkiye'li yetkilileri de Rojava'da yapıcı rol oynamaya davet ediyoruz. Şimdi sıra Türkiye'de Kürtlerin demokratik haklarını ve özgürlüklerini sağlama ve kazanma günüdür.
DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da 1 Şubat Dünya Rojava Günü nedeniyle Kadıköy'de düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
Artık söylenen sözleri somut adımlarla gösterme zamanı. Uzatılan bu eli tutmaya var mısınız?
Bu arada Suriye yönetimiyle YPG-SDG arasına varılan anlaşma doğrultusunda kademeli entegrasyon sürecinin bugün resmen başlaması beklenirken YPG'den dikkat çeken bir adım geldi. YPG anlaşmanın yürürlüğe girmesine saatler kala Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da söz konusu anlaşmayı incelediklerini söyledi.
Bu mutabakatı tabii ki yakından inceliyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin 85.sini Çorum'da gerçekleştirdi. Özel'in hedefinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.
Kendi seçilince millete metiyeler düzen ama bir kez ikinci parti olunca darbeye kalkışan, kayyım atayan, iftira eden ve rakibini hapse attıran siyasetin adı da tükenmiş Erdoğan'ın siyasetidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri şu sözlerle suçlamıştı.
Onlar taş üstüne taş koymaktan acizler. Para kuleleri, baklava kutuları rüşvet şartları dışında hiçbir icraatları yok. Milleti saf yerine koymaktan artık vazgeçin.
Özgür Özel Çorum mitinginde Erdoğan'ın bu sözlerine bir kez daha yanıt verdi.
Yüksel Havalara İmamoğlu'nun dediler, MHP'li milletvekilinin çıktı. Para dolu valizler dediler, içinden cemur çıktı. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde dolar bulduk dediler, kasadan mühür çıktı, görüntüler yalan çıktı. Ekrem Başkan için İstanbul'da seçimi yenileyelim. Eğer senin adayın kazanırsa Ekrem Başkan da yok. O gün ben siyaseti bırakıyorum. Ama İstanbullu bir kez daha bu haksızlığa dur derse yakamızdan düşeceksin. Erken seçim sandığını getireceksin.
Özel ayrıca iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldı.
Diyor ki lütfen dijital dolandırıcılık paylaşımlarına dikkatli olun. Emeklinin hakkını yiyen sizsiniz. İşçileri enflasyona ezdiren sizsiniz. Çiftçileri kanundaki desteklemesini vermeyen sizsiniz. Dijital dolandırıcılara dikkat de siyasi dolandırıcılara ne yapacağız?
Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanı İhsan Alkan'ın da gündeminde emekliler vardı.
Emekli maaşı yetersiz kardeşim. İyi yönetemiyorsa Cumhur İttifakı, emekli mutlu değilse gidecek kardeşim sandukta Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'yi düşünmeyecek. Cumhur İttifakı'nda paydaşız ama icracı değiliz. Emekli bizi sandukta göz ardı ediyor zaten.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 20 bin TL olan emekli maaşları ile ilgili tepki çekecek bir çıkışa imza attı.
Efendim 20 bin lira ne? Emekli maaşı. Bunun üzerine tepinip duruyorlar. Kardeşim sen İsviçre'de yaşamıyorsun. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrana bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepene binmiş işgal oyuncuları hazır bekliyor. Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya.
Cumhuriyet Halk Partili Cemal Enginyurt Ufuk Çakır'a şöyle yanıt verdi.
Hasan Ufuk Çakır selam verdiği Erdoğan'a yaranabilmek için tepine tepine yoluna devam ediyor. Bu ülkenin vatan evlatları ne zaman İngiliz'e namusunu teslim ettiler de utanmadan namus üzerinden emekli eleştirisi yapıyorsun. Yazıklar olsun. Sen ancak selam çakarsın. Başka hiçbir işe yaramazsın.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişiden biri olan Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Naci Aylin Atay Saybaşılı'nın Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı doktora diplomasının iptali talebi reddedildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile seçim birlikteliği oluşturulabileceğini ancak Adalet ve Kalkınma Partisi ve CHP ile bunun mümkün olmadığını belirtti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile rapçiler Rain Man ve Emirhan Çakal gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi jandarmadaki işlemlerini tamamlamasının ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'dan bir açıklama geldi. Hayatı boyunca sigara dahi kullanmadığını belirten Kaya, adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim diye konuştu. Tekirdağ Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Kazada 20 kişi yaralandı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 30 Türk lirası 31 kuruştan 69 Amerikan sentinden ve 58 Euro sentten işlem görüyor. Ayrıntılı spor haberlerini ilerleyen dakikalarımızda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 16 derece, Sydney'de parçalı bulutlu ve rüzgarlı 20, Melbourne'da açık 17, Adelaide'de de açık 18, Perth'te de açık olacak hava 29, Hobart'ta parçalı bulutlu 17, Brisbane'da sağanak yağışlı ve rüzgarlı 30 ve Darwin'de de yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 29 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, Nilgün Kılıç'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Emekli Albay Rumuzu dinleyicimiz, Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret istatistiklerini açıkladı. 2025 Aralık ayı ticaret açığı %5,6 artarak 9 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Bir sene önce aynı ayda açık 8 milyar 811 milyon dolardı. Bir ayda bu kadar açık olursa bir seneki açığı siz düşünün. Asrın lideri hiçbir şekilde tasarruf yapmazken İsraf almış, başını gidiyor. Allah sonumuzu hayır eylesin demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey Queensland'dan, Avustralya Merkez Bankası büyük bir ihtimalle birisi Şubat, diğeri Mayıs olmak üzere faiz arttırımına gidecek. Ama en büyük sorun, bu yılın sonuna kadar faiz arttırımı olursa önümüzdeki yıl ev mortgage borcu olanları zor günler bekliyor. Dünyadaki ekonomik krizin boyutu gerçekten çok büyük. Avustralya hükümetinin şimdiden önlem alması lazım demiş bu dinleyicimiz. Evet, yarın saat 2.30'da, yarın öğlen saat 2.30'da Avustralya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Büyük bir ihtimalle faizleri yükseltme yönünde kararını verecek diyor uzmanlar. Tabii her zaman haklı olmuyor uzmanlar. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak, Avustralya dünyanın ilk iklim mültecilerine ev sahipliği yapıyor. Avustralya ve Pasifik ülkesi Tuvalu arasında imzalanan Falepili Birliği Anlaşması, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Tuvalulular arasından her yıl 280 kadarının Avustralya'ya yerleşmesine izin veriyor. Dünya çapında bir ilk olarak görülen bu anlaşma kapsamında ilk grup şu anda Avustralya'ya geldi. Buradaki Tuvalu toplumunun küçük olması nedeniyle gelenler yeni ülkelerine alışmaya çalışırken kültürlerini korumakta zorlanacak gibi görünüyorlar. Melbourne'un batı banliyölerinde 6 kişilik bir ailenin evinde akşam yemeğinin kokusu yayılıyor. Avustralya'nın banliyölerinde yaşayan herhangi bir aile için bu tipik bir rutin, ancak Manuelas ailesi için hala tamamen yeni bir deneyim. Telieta ve Kaumali ve 4 çocukları buraya geleli henüz 2 hafta oldu. Telieta bunun hala kendisine gerçek olarak gelmediğini söylüyor.
It's not like, you know, we're just coming for vacation. It's like we're staying.
Sadece tatile gelmiş gibi değiliz, kalıcı olarak yerleşmiş gibiyiz. Burası yeni evimiz ve yeni bir yolculuk. Bunu son birkaç gün içinde fark ettik. Tuvalu her zaman kalbimizde ve evimizde olacak, ancak Avustralya aile olarak hayatımızda yeni bir macera diyor. Manuela ailesi Falepili Mobility Pathway adlı özel bir yeni vize programı kapsamında buradalar. Vizeye başvuranlar arasında her yıl 280'i vizeyi alabilecek. Telieta, Tuvalu'nun Çalışma Bakanlığı'nda çalışırken mimarlık geçmişi olan eşi, Kamela da hükümetin Kamu İşleri Bakanlığı'nda çalışıyordu. Çift, 8700'den fazla kişinin başvurduğu vizeye başvurmaya karar vermiş. Bu arada şunu belirtelim, Güney Pasifik'te Avustralya ile Hawaii arasında yer alan Tuvalu, 9 mercan adasından oluşuyor. 2022'deki nüfus sayımına göre Tuvalu'nun toplam nüfusu da 10.683.
We came to a conclusion that if in case we were selected.
Teliyata seçilirsek daha iyi bir yaşam, çocuklarımız için daha iyi bir eğitim ve daha iyi iş fırsatları açısından iyi olacağı sonucuna vardık diyor. Seçilme şansı 30'da birden fazlaydı. Carmela ise ailesinin seçildiğine dair haberi ilk duyduğu anı hatırlıyor.
I was actually in the shower. It was funny.
Aslında duştaydım diyor. Komikti, duştaydım ve odadan çıktım. Karım telefonda konuşuyordu. Yüzünün değiştiğini gördüm. Şaşırmış gibiydi. Ben de ne oldu dedim. Ve ailesine veya akrabalarına bir şey olduğunu düşündüm. Ama aslında bana seçildiğimize dair bir e-posta aldığımızı söyledi diyor. Yeni vize Tuvalu'dan gelen göçmenlere Avustralya'da kalıcı oturma izni veriyor. New South Wales Üniversitesi Tahliye Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Jane McAdam, vize için başvuranların önceden iş veya eğitimleri ayarlanmış olmalarının gerekmediğini söylüyor.
It provides opportunities for what we call livelihood diversification.
Bu vize bizim geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi olarak adlandırdığımız fırsatları sunuyor. Çocukların Avustralya'da okula gitmesini, insanların burada kullanmak isteyebilecekleri ama aynı zamanda Tuvalu'ya geri götürmek isteyebilecekleri daha fazla beceri ve eğitim edinmelerini sağlıyor. Ve bence Tuvalu hükümeti bu yüzden Avustralya'dan bu tür bir vizeyi talep etti. Çünkü bunu beceri çeşitliliğini arttırma, Tuvalu'ya para göndererek oradaki ekonomiyi desteklemek için daha geniş fırsatlar olarak görüyorlar. Bu vize insanların Tuvalu'yu terk etmeleri için tek yönlü bir yol olarak görülmüyor diyor. Melbourne'deki Tuvalu diasporası küçük ama sıkı sıkıya bağlı. Manuela ailesi akrabaları Nui, Solo, Boland'ın yanında kalabildikleri için kendilerini şanslı sayıyor. Ve Solo da topluma sıkı sıkıya bağlı ve Tuvalu'dan yeni gelenlerin buradaki yaşama uyum sağlamasına yardımcı olmaya çalışıyor.
But I personally think that maybe the Australian government could do a little bit more. As I think it's falling back on the Tuvalu diaspora.
Şahsen Avustralya hükümetinin biraz daha fazla çaba gösterebileceğini düşünüyorum. Bu yükü Avustralya'daki Tuvalu diasporası üstlenmek zorunda kalıyor. Birçoğu formları anlamıyor. Tuvalu'da vergi numarası bile yok. Medicare sistemi de yok. Bu yüzden bu konular onlara tamamen yabancı geliyor diyor. Falepili, Mobility Pathway Tuvalu'da büyük popülerlik kazanmış olsa da bir uzman vize çekiliş sisteminin rastgele doğasına itiraz ediyor. Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Yvonne Tsu, bu vizenin kısmen iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesinin ön saflarında yer alanlara yardım etmek için tasarlandığını belirtiyor.
Climate change is not random. Climate change doesn't just happen to anybody, unfortunately.
İklim değişikliği rastgele değil. İklim değişikliği bir anda herhangi birinin başına gelmez. Dolayısıyla iklim değişikliği tesadüfi olmadığı için bu vizeyi alan kişilere tesadüfi izin vermemiz beni korkutuyor. Bu vizenin büyük bir kısmının iklim değişikliğine dirençlikle ilgili olduğunu ve iklim hareketliliğiyle iklim değişikliğinden korunduklarını söylediğinizi belirtmeliyim. Bunun tesadüfi olabileceğini söylüyorsunuz diyor. Ancak Federal Pasifik İşleri Bakanı Pat Conroy, çekilişin rastgele olmasının anlaşmanın merkezinde yattığını söylüyor. Kesinlikle kaçınmamız gereken şey beyin göçü. Rastgele unsurunu içeren bir kura sistemi olmasaydı bu vizeye ilk hak kazananlar Tuvalu'daki en yüksek eğitim ve mesleki niteliklere sahip kişiler olurdu. Ve bu da beyin göçüne yol açardı diyor. Melbourne'deki Kamali ve Tetieta, minnettar olsalar da iklim değişikliğinin ülkelerine yönelik oluşturduğu tehdidin de farkındalar.
Another 50 years they said that Tuvalu will be gone, eh? But my countrymen they still
50 yıl sonra Tuvalu'nun yok olacağı söyleniyor. Ama benim halkım hala mücadele ediyor. Şu anda hala mücadele ediyorlar. Biz sadece ailemizin daha iyi bir yaşamı olması için mücadele ediyoruz. Buraya gelip bu fırsatı değerlendirmek için diyor.
Sayın dinleyiciler, bir son dakika gelişmesini sizle paylaşmak istiyorum. Avustralya'da ulusalcıların lideri David Littleproud'a yönelik meclis grubunda yapılan liderlik testi başarısız oldu. David Littleproud'a yönelik yapılan işte liderliğin bozulması teklifinin reddedildiği söyleniyor. Spill motion diyorlar buna. David Littleproud ulusalcıların lideri olarak devam edecek. Önümüzdeki günlerde Liberal Parti'de bir şey olacak mı onu da takip ediyor bütün Avustralya siyaseti. Saatlerimiz 14.34'ü gösteriyor. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi diyet kombinasyonu nedir ve siz bunu yapıyor musunuz sorusunu cevaplıyoruz. Bu bölümü yayın arkadaşımız Nigün Kılıç hazırladı.
FODMAP, yüksek proteinli, glutensiz, düşük yağlı, temiz beslenme. Çok fazla diyet türü var ve çok fazla çelişkili tavsiye. Avustralyalı uzmanlar aynı anda birden fazla diyeti uygulamanın beklenmedik sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Sağlıklı beslenmeden yalnızca hayvansal kaynaklı gıdaları temel alarak sebze, meyve ve tahılları tamamen dışlayan radikal bir beslenme yaklaşımı olan carnivore diyetinden tahıllar ya da bazı çerezlerle yapılan minik keklere, vegan yemek hazırlığına, FODMAP diyetlerine ve ekmeksiz yüzlerce başka beslenme şekline kadar internet beslenme tavsiyeleriyle dolu. Bunların bir kısmı iyi. Doktorlar, bilim insanları ve akredite diyetisyenler gibi uzmanlardan geliyor. Ancak çoğu hiçbir tıbbi eğitimi olmayan kişilerden de geliyor. Ve tıp uzmanlarına göre bu durum giderek artan sayıda insanın aynı anda çeşitli diyet planlarını karıştırmasının ve bunun da diyet yığılması olarak bilinen durumun nedenlerinden biri.
Diet stacking is essentially where we see someone accumulate diets or follow multiple diets at the same time.
Diyet yığılması temelde bir kişinin birden fazla diyeti aynı anda uygulaması veya birden fazla diyeti biriktirmesi anlamına gelir diyen Swinburne Üniversitesi diyetetik uzmanı Dr. Caroline Tuck, örneğin bir kişi vejetaryen olabilir. Bu nedenle vejetaryenliğe bağlı belirli diyet kısıtlamalarına uymaktadır ve sonra örneğin bazı bağırsak semptomları yaşadığına karar verir ve bağırsak semptomlarını iyileştirmek için bir diyet dener. Yani temelde aynı anda iki farklı diyeti üst üste uyguluyor olur diye konuştu. Dr. Caroline Tuck, kendisi diyet yığılmasının artan sıklığını inceleyen yakın zamanda yayınlanan bir inceleme makalesinin yazarlarından birisi. Ve bu kronik rahatsızlıkların yönetiminde gastroenterologlar ve diyetisyenler için bir zorluk teşkil ediyor. Söz konusu inceleme makalesinin bir diğer ortak yazarı ise Monash Üniversitesi'nden diyetisyen Sarah Melton. Sarah Melton çalışmalarında birden fazla diyet planı uygulayan giderek artan sayıda kişi gördüğünü söyledi. Daha yaygın olarak insanlar bazen bu gıdalara karşı herhangi bir intolerans belirtisi olmadan ve bu diyetlerin gerekli olup olmadığını bile düşünmeden gluten ve süt ürünleri içermeyen bir diyete başlıyor.
Well, gluten and dairy, I guess, can be demonized a little bit across multiple different health conditions or for health generally. So in my experience working with patients, I
would say gluten ve süt ürünleri içermeyen diyetler çeşitli sağlık sorunları veya genel sağlık açısından biraz şeytanlaştırılabilir diyen Sarah Melton, bu nedenle hastalarla çalışma deneyimime dayanarak insanların sadece bir başkasının onlara gluten yememenin veya süt ürünleri tüketmemenin kendilerini daha iyi hissettirdiğini söylemesi nedeniyle bu iki şeyi kısıtlamaya daha sık başladığını görüyorum diye konuştu. Sarah Melton sürekli yeni beslenme trendlerinin ortaya çıktığını ve bazen karmaşık olan bu duruma bir katman daha eklendiğini de söyledi.
I've seen the full spectrum. I suppose one of the dietary approaches that the approach itself, I guess, is eliminating so many diets that arguably it's sort of.
Tüm yelpazeyi gördüm. Sanırım birçok diyeti ortadan kaldıran ve bir bakıma birden farklı diyet kısıtlamasını bir araya getiren yaklaşımlardan biri de yalnızca hayvansal kaynaklı gıdaları temel alan karnivor diyeti diyen Sarah Melton, bu kesinlikle sosyal medya aracılığıyla popülerleşiyor ve dışladığımız şeyler beslenme etkileri ve genel sağlığımız açısından klinisyenler için çok endişe verici. Yani diyetten tüm lifi, tüm meyveleri, sebzeleri, tahılları çıkarırsanız bu açıkça besin açısından eksik hale gelir ve diğer rahatsızlıkların riskini artırma potansiyeline sahiptir diye konuştu. Dr. Caroline Tuck, denetimsiz diyet birleştirmenin uyumsuz beslenmeye yol açabileceğini söyledi. Ayrıca bu durum kalp hastalığı, tip 2 diyabet, bazı kanserler ve kötü ruh sağlığı gibi kronik rahatsızlıklara da yol açabilir.
They might start to be inadequate in different types of nutrients, such as if they've gone dairy free and they don't not having enough calcium sources, for example. So it can be that sort of
farklı besin türlerinde yetersizlik yaşamaya başlayabilirler. Örneğin süt ürünlerini tüketmeyi bıraktıklarında yeterli kalsiyum kaynağı alamamaları gibi. Yani bu tür gerçek bir besin yetersizliği olabilir. Ancak bazen bu durum zihinsel sağlık sorunlarına da yol açabilir. Çünkü arkadaşlarıyla dışarıda yemek yemekten endişe duyarlar veya sosyal etkinliklere gitmezler ya da sosyal etkinliklere giderler ama yemek yemezler. Ve bu da zihinsel sağlıklarını gerçekten etkileyebilir diyen Caroline Tuck, biliyoruz ki yemek yemek sadece beslenmeden çok daha fazlasıdır. Günlük yaşamımızın, sosyalleşmemizin ve aile toplantılarımızın gerçekten önemli bir parçasıdır diye konuştu. Ortaya çıkan bir diğer sorunsa insanların tıbbi gözetim olmadan şüpheli yiyecekleri diyetlerini değiştirerek zaten ortadan kaldırmış olmaları nedeniyle tıp uzmanlarının intoleransları teşhis etmekte zorlanmaları. İntoleransları teşhis etmek için en yaygın kullanılan eliminasyon diyeti FODMAP diyetidir. Monash Üniversitesi, FODMAP'ları bağırsaklarımızda tamamen sindirilmeyen veya emilmeyen bir şeker grubu olarak tanımlıyor. Bazı insanlar, özellikle irritable bağırsak sendromu olanlar, bu besinleri sindirmekte zorlanırlar ve bu da ağrı, rahatsızlık ve diğer semptomlara neden olur. Sarah Melton, insanların birden fazla diyet uygulamasının bazı yaygın rahatsızlıkların teşhisini zorlaştırdığını söyledi.
Yeah, that's definitely something that's of concern to us. So this may be, you know, someone particularly with gastrointestinal symptoms seeks out a dietary intervention for that, of which there are many with very good evidence.
Evet, bu kesinlikle bizim için endişe verici bir durum. Bu nedenle özellikle gastrointestinal semptomları olan bir kişi bunun için diyet müdahalesi arayabilir ki bu konuda çok iyi kanıtlar var ve bu diyetin uygulanmasının bazı semptomlarını hafiflettiğini görebilir diyen Melton, ancak semptomların organik nedenlerini veya uyarı işaretlerini dışlamak için temel tarama yapılmamışsa sanırım bu daha fazla araştırma gerektirir. Teşhisin atlanabileceği bir fırsat kaçırılmış olur diye konuştu. Örneğin ailesinde kolon kanseri öyküsü olan ve bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler fark eden bir kişi, diyetinin kendisini kanserden koruduğuna ve taramaya gerek olmadığına inanarak kolonoskopiden kaçınmayı tercih edebilir. Ya da tam tersi olabilir. Keto diyeti sonucu kabızlık yaşayan genç bir kişiden gerekmeyebilecek bir kolonoskopi istenebilir. Doktor Daisy Coyle, George Enstitüsü'nde araştırma görevlisi ve akredite bir diyetisyen.
You want to give yourself the best chance in life and following a healthy diet is one of the risk factors that we can control.
Hayatta kendinize en iyi şansı vermek istiyorsunuz ve sağlıklı beslenme kontrol edebileceğiniz risk faktörlerinden biri. Ancak bu sağlıklı beslenmeniz nedeniyle asla bağırsak kanserine yakalanmayacağınız anlamına gelmez. Maalesef işler böyle yürümüyor. Sağlıklı beslenme bağırsak kanserine yakalanmama şansınızı en üst düzeye çıkaracaktır. Ancak elbette devreye giren başka faktörler de var. Ancak bu uzman yardımı almanın, kolonoskopi veya hatta cildiniz için gerekli teşhisleri almanın yerini tutmaz diyen Dr. Daisy Coyle, cildimizi düşünürsek güneş kremi sürebilirsiniz, güneş gözlüğü takabilirsiniz, şapka da takabilirsiniz ya da gölgede oturabilirsiniz. Yapmanız gereken her şeyi yapabilirsiniz. Ancak bu asla cilt kontrolü yaptırmanız gerekmediği anlamına gelmez diye konuştu. Dr. Coyle, sağlıklı beslenmenin kısıtlayıcı olmanın tam tersi olduğunu da sözlerine ekledi.
You don't want to restrict anything. You want an abundance of food. That's the purpose of having a healthy diet. You want to be having a diet rich in lots of different sources of fruits.
Hiçbir şeyi kısıtlamak istemiyoruz. Bol miktarda yiyecek istiyoruz. Sağlıklı beslenmenin amacı budur. Çeşitli meyve ve sebze kaynakları, her türlü süt ürünü, peynir, süt, yoğurt, lor peyniri gibi, çeşitli et türleri, yumurta, tavuk, balık, kırmızı et, zeytinyağı ve kuru yemişler açısından zengin bir beslenme düzenine sahip olmak istiyorsunuz diyen Dr. Coyle, vücudunuza ve bağırsak mikrobiyomunuza bol çeşitlilik sağlamak istiyorsunuz ki besin emilimini en iyi şekilde sağlayıp bağırsaklarınızdaki probiyotikleri ve bakterileri gerçekten geliştirebilirsiniz. Oysa söz konusu diyetlerse bunun tam tersini yapıyor ve sağlıklı bir beslenmenin bir şekilde kısıtlayıcı olması gerektiği hissini yaratıyor. Oysa bu hiç de doğru değil diye konuştu. Bilim İnsanlar için beslenmeyi kişiselleştirmede büyük adımlar atıyor. Ancak Dr. Caroline Tuck henüz tam olarak orada olmadığımızı söyledi.
I know from a research perspective, we're hoping in the future that we can be more personalized in terms of looking at measures like your microbiome and the bacteria.
Araştırma açısından gelecekte mikrobiyomunuz ve bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler gibi ölçütlere bakarak daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sergileyebileceğimizi umuyoruz. Bunun birçok şeyle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Ancak araştırmalar henüz bunu gerçek anlamda kişisel düzeyde kullanabileceğimiz seviyede değil diyen Dr. Caroline Tuck, ama bence araştırmalar kesinlikle bu yöne doğru ilerliyor ve biz de bunu umuyoruz. Ancak şu anda elimizdeki verilerle bile klinik ortamda her zaman önerileri kişiselleştirmeye ve diyet değişikliklerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz diye konuştu. Dr. Tuck, beslenme konusunda endişe duyan kişiler için ilk adımın gastroenterolog veya diyetisyen gibi bir tıp uzmanına başvurmak olduğunu söyledi. Ve Avustralya'da yaşayan kişilerin aile hekimlerinden sevk alarak Medicare tarafından desteklenen diyetisyen seanslarına da erişebileceklerini belirtti.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, son dönemde Hindistan'da ortaya çıkan ölümcül virüs komşu ülkelerde endişe yarattı.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ölümcül olan iki Nipah virüsü vakası doğrulandı ve en az 190 kişi karantinaya alındı. Bu durum Asya'daki birçok ülkeyi şu aşamada aşısı veya kanıtlanmış tedavisi bulunmayan enfeksiyonun yayılmasını önlemek için havaalanı kontrollerini sıkılaştırmaya sevk etti. Ancak uzmanlar ölüm oranı son derece yüksek olan bir virüs olmasına rağmen insandan insana kolayca bulaşmadığını belirtiyor. Aralık ayından bu yana Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde iki ölümcül Nipah virüsü vakası doğrulandı. Malezya, Tayland ve Nepal'de dahil olmak üzere birçok ülkede virüsün yayılmasını durdurmak için havaalanı kontrollerini arttırdı. Darjeeling Tüberküloz Hastanesi'nden Dr. Subarna Goswami, Hint yetkililerin teyit edilen vakalarla temas eden tüm kişileri takip etmek, test etmek ve karantinaya almak için çalıştıklarını söyledi.
So far only two patients have tested positive. The remaining contacts around 100.
Şu ana kadar sadece 2 hasta pozitif çıktı. Geri kalan yaklaşık 190-200 kişi karantinaya alındı ve semptom gösterenler de test edildi. Bu 2 hasta dışında diğerlerinin test sonuçları negatif çıktı. Henüz pozitif çıkan başka kimse yok diyor. Nipah çoğunlukla meyve yarasaları gibi enfekte hayvanlardan insanlara bulaşan ve ateş ve beyin iltihabına neden olabilen nadir bir viral enfeksiyon. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre genel sağlık sisteminin tespit ve yönetim kapasitesine bağlı olarak ölüm oranı %40 ile %75 arasında değişiyor. Dr. Goswami, aşı veya kanıtlanmış tedavi seçenekleri olmadığı için Hindistan'da teyit edilen vakaların endişe verici olduğunu söylüyor.
The Nipah virus infection is very dangerous. There are three reasons for this. First, there's no cure for it.
Nipah virüsü enfeksiyonu çok tehlikeli. Bunun 3 nedeni var. Birincisi tedavisi yok. Spesifik bir tedavisi yok ve hiçbir ilaç işe yaramıyor. İkincisi aşısı veya aşılama da yok. Üçüncüsü ise morbidite oranı, yani ölüm oranı çok yüksek diyor. Hindistan'ın batısındaki Manipal Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Sayan Chakraborty, virüsün tehlikesinin beyne yayılma potansiyelinde yattığını söylüyor.
It starts like a normal viral fever. There is fever, headache, pain in the whole body. Along with it,
normal bir viral ateş gibi başlar. Ateş, baş ağrısı, tüm vücutta ağrı yaratır. Bununla beraber boğaz ağrısı ve öksürük de olur. Öksürük zatürreye benzer bir duruma dönüşür. Nefes almada zorluk başlar. Ardından enfeksiyon yavaş yavaş beyne yayılır ve hastanın duyularını azaltır. Sonunda hasta komaya girer diyor. Norwich Tıp Fakültesinden Profesör Paul Hunter, virüsün beyni etkilemesiyle beraber semptomların hızla şiddetlendiğini söylüyor.
The thing that probably kills most is called encephalitis.
Muhtemelen en çok ölüme neden olan şey ensefalit adı verilen beyin enfeksiyonu ve şişmesi. Ensefalit olduğunda kendinizi çok kötü hissetmeye başlarsınız. Yüksek ateş, çok şiddetli baş ağrısı ve ışığa karşı hassasiyet, yani ışığın gözlerinizi acıtması gibi belirtiler görülür diyor. Ensefalitten kurtulan çoğu kişi tamamen iyileşir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yaklaşık %20'sinde nöbetler ve kişilik değişiklikleri gibi kalıcı nörolojik sonuçlar görülüyor. Nipah virüsü ilk olarak 1999 yılında Malezya'da tespit edildi. O zamandan beri çoğunlukla Bangladeş'te olmak üzere neredeyse her yıl küçük çaplı salgınlar görülüyor. Hindistan'da da seyrek de olsa salgınlar yaşanıyor. Yeni ortaya çıkan hastalık tehditlerini izleyen bir grup olan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'na göre 1999'dan geçen yılın Aralık ayına kadar 750 vaka kaydedildi ve bunların 415'i hayatını kaybetti. Virüs insandan insana bulaşabilse de Profesör Hunter bunun kolay olmadığını söylüyor. Bu da salgınların genellikle küçük ve oldukça sınırlı kalmasının nedeni.
As far as we can tell, the main risk of person-to-person transmission comes from fairly...
Bildiğimiz kadarıyla kişiden kişiye bulaşmanın ana riski oldukça yakın temastan kaynaklanıyor. Yani genellikle oldukça hasta birine bakarken. Ancak bu yargıların çoğunu dayandırabileceğimiz çok fazla kanıt olmadığını da belirtmek isterim diyor. Malezya'da ilk kez tespit edildiğinde Nipah büyük ölçüde hasta domuzlardan doğrudan temas yoluyla yayıldı. O zamandan beri bilim insanlarının ana konakçı olarak tanımladıkları meyve yarasalarıyla temastan yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü enfekte meyve yarasaları idrarı veya tükürüğü içeren meyve veya meyve ürünlerinin tüketilmesinin enfeksiyonun en olası kaynağı olduğunu belirtiyor. Profesör Hunter bunu göz önünde bulundurarak bir kişinin virüse yakalanmasını önlemeye yardımcı olabilecek bazı önlemler olduğunu söylüyor.
In terms of the initial infections, it's being careful about eating and
İlk enfeksiyonlar açısından meyve yarasaları tarafından kontamine olmuş veya olabilecek yiyecek ve içecekler tüketilirken dikkatli olmak gerekir. Seyahat edenler için, bu bölgelere gidenler için sorun, zaten yapmamanız gereken şeyleri yapmamak ya da meyveleri önce soyup sonra yemek. Virüsleri öldürecek sıcaklığa ısıtılmamış veya pastörize edilmemiş içecekleri içmemek gerekir diyor. Şu anda Nipah için onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmamakla birlikte COVID-19 aşılarından birinin geliştirilmesinde yer alan Oxford Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen aşı da dahil olmak üzere bir dizi aşı adayı test ediliyor. Profesör Hunter, Nipah ölüm oranı yüksek tehlikeli bir virüs olmasına rağmen henüz insanlar arasında daha bulaşıcı hale geldiğine dair herhangi bir işaret göstermediğini ve bu aşamada küresel yayılmanın olası olmadığını söylüyor. Ancak uzun kuluçka süresinin sınır ötesi hareketlerinin izlenmesine potansiyel zorluklar yarattığını, çünkü erken aşamada tespit edilmesinde zor olduğunu belirtiyor.
If you do get the infection, what we say is that management...
Semptomların ortaya çıkması için gereken süre yaklaşık 1 ila 2 hafta. Bazılarında biraz erken, bazılarında ise çok daha uzun sürebiliyor. Sanırım en uzun süre 45 gündü. Bu da havaalanlarına kontrol etmenin çok zor olduğu anlamına geliyor. 2 haftalık kuluçka süresi olan bir hastalığınız varsa, birinin enfeksiyonu taşıdığını ilk 2 hafta boyunca tespit etmenin hiçbir yolu yok diyor.
Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yarın salı yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 4 Şubat 2026 çarşamba saat 14'te başlayacak. Bu arada belirtelim, yarın saat 2.30'da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Onu da SBS Türkçe Facebook hesabımızdan ve sbs.com.au/turkishinternet sitemizden takip edebilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz.
Paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.